Efendim merhabalar, ben Murat Aksoy. Bu hafta da birkaç konuyu birden değerlendireceğiz ama gerçekten gündem ya da gündemler o kadar hızlı ki insan hem hıza yetişemiyor hem de artık sadece iç politika değil giderek Türkiye'ye dış politikada sert tercihleri yapmaya doğru adım adım ilerliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tezkere geldi meclise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı ve bunun üzerine Mustafa Şentop meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı 2 Ocak günü. 2 Ocak günü de yapılan oturumda tezkere geçti ve 1 yıl süreyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı yetkilerin olduğu bazı kararlar alınacak ve yakın zamanda Libya'ya asker gönderilecek. Aslında Türkiye, Libya'da, Türkiye demeyelim de siyasi iktidar Libya'da var olan 2011'den itibaren Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan çatışmalı durumda bir anlamda taraf oldu. Ve tuttuğu taraf biraz daha politik görünse de aslında herkesin bildiği daha ideolojik, biraz daha böyle nasıl diyelim Suriye'de yapmak istediği, bize yakın olan, tırnak içinde ideolojik olarak bize yakın olan bir grubun desteklenmesi. Diğer tarafta da Halife Hafter'in her ne kadar uluslararası anlamda tanınmasa da resmi olarak ama arkasında Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın, Arabistan'ın, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta Arap Birliği'nin bile durduğu bir lider diyelim General Halife Hafter. O da biliyorsunuz Nisan ayında Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin devirmek için, Seccar Hükümeti'ni devirmek için Nisan ayından itibaren operasyon başlattı ve Aralık ayından itibaren de gerçekten hedeflediği Trablus'a da çok yaklaşmış durumda. Şimdi bu tezkereyi biliyorsunuz 27 Kasım'da Türkiye ile Libya, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge diye tanımlanan her ülkenin 200 mil açıklığındaki doğal kaynakları kullanım hakkına sahip olan bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma aslında ekonomik bir anlaşma ve Türkiye bu açıdan anlaşmanın ekonomik tarafı. Fakat tezkereye baktığımız zaman tezkere bu ekonomik anlaşmadan daha bağımsız olarak özellikle askeri yardım konusunda Libya askerinin, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti askerinin eğitilmesi, onlara lojistik destek verilmesi gibi bari askeri unsurları içeriyor. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye her ne kadar geri planda kalacak olsa da askerler, Türkiye'den gidecek askerlerimiz geri planda eğitim hizmeti vermek durumunda kalsalar da olası bir saldırı durumunda ki Hafter ordusu Trablus'a çok yaklaştı. Hatta bu sabah da Kara Kuvvetleri Okulu'nu bombalamışlar Trablus'ta. Dolayısıyla da Türk askeri de her an bu açıdan baktığımız zaman ateş altında, bu açıdan baktığımız zaman hemen savaşın bir tarafında cephesinde görünüyor. Bu aslında Türk askeri için, Türk ordusu için de çok büyük bir ağır bir sorumluluk demek. Çünkü Suriye'de de biliyorsunuz benzer bir şey oldu. Suriye'de hani Türkiye hemen sınır komşusu ve gerektiğinde hani askeri tahkimat yapılması, yaralıların Türkiye'ye getirilmesi vesaire konusunda lojistik olarak avantajlara sahip ama Libya'da ne yazık ki böyle bir avantajımız yok. Yani Libya'da asker gönderilmesi, tezkerenin meclisten geçirilmesi Türkiye'nin hiç gerek yokken çünkü hani iktidarın iddiası siyaseten masada olmak. Fakat Türkiye'nin masada olma şansı bu hamleyle ne yazık ki yok. Çünkü karşısında yani Halife Hafter'in desteklediği ülkelere baktığımız zaman Suriye'de müttefikimiz olan Rusya da var, Amerika da var. Şu anda ilişkilerimizin az olduğu Mısır da var, Arabistan da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Fransa da var. Yani bir anlamda aslında dünyanın en güçlü ülkeleri şu anda Halife Hafter'i destekliyorlar ve ülkenin neredeyse büyük bir kısmında da şu anda bir çöl olduğunu düşünürsek aslında büyük bir kısım demek de ne kadar doğru bilmiyoruz ama Hafter güçleri daha şeyi yakalamış durumda. Etki alanı ya da denetimi sağlamış durumda. Bu açıdan Türkiye'nin Libya'da taraf olması bir ideolojik tercihe dayanıyor. İkincisi masada olma iddiası var ama bu çok gerçekçi değil. Çünkü karşısındaki ülkeler çok çok daha güçlü. İkincisi ve birazdan değineceğimiz en önemli mesele de bizi yani toplumdaki buna soğuk bakan, buna mesafeli duran, buna muhalif olan hem siyasi partileri hem sivil toplum kuruluşlarını hem de aydınları, akademisyenleri, yazarları ikna edebilmiş değil. Bu açıdan baktığımız zaman biliyorsunuz işte mecliste oylama öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem İyi Parti Genel Başkanı hem CHP Genel Başkanı'na giderek tezkerenin neden gerekli olduğunu anlattı. Saadet Partisi'ne de gitti. Fakat geldiğimiz noktada üç parti de zaten HDP karşıydı önceden beri çünkü sınır ötesine asker gönderilmesine karşı. Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti de hani kurullarda görüştükten sonra tezkereye hayır oyu verdiler. Sabah görüşmenin yapılacağı günün sabahında yani 2 Ocak sabahında Saadet Partisi'nden bir açıklama geldi. O açıklamayı okuyanlar herkes Saadet Partisi'nin iki milletvekili var. Evet oyu vereceğini düşündü. Çünkü diğer baktığımız zaman gerçekten Saadet Partisi'nin öncülü olan Refah Partisi yani Necmettin Erbakan'ın Libya'ya olan özel ilgisi hani Kaddafi, D8, İslam Zirvesi gibi bir takım sembolik değerlere baktığımız zaman geçmişteki Saadet Partisi'nin tezkereye evet demesi biraz daha tırnak içinde siyaseten doğru olmasa bile anlaşılabilirdi. Fakat gün içinde iki milletvekilinden Cihangir İslam sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve oylamaya katılmayacağını söyledi. Bu açıklama çok çok tepki aldı. Sonra diğer milletvekili ise oylamaya katıldı ve Saadet Partisi'nin oyunun renginin hayır olduğunu açıklamış oldu. Dolayısıyla da sabah Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayla katılan milletvekilinin verdiği oy arasındaki fark 180 dereceydi ve Saadet Partisi de böylece tezkereye hayır demiş oldu. Bu şu açıdan önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de 24 Haziran 2018 seçimlerinde ve 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde bir blok oldu. Yani kabaca baktığımız zaman bir tarafta Millet İttifakı var. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, diğer tarafta da Cumhur İttifakı var. AK Parti ve MHP'den oluşuyor. Saadet Partisi ve HDP de Millet İttifakı'nın adı konmadan destekliyor. Nitekim özellikle yerel seçimlerde en son 24 Haziran'daki Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde gerçekten bu iki partinin de oy sayıları birbirinden bağımsız, niceliksel olarak, niteliksel olarak da çok çok farklı olsalar bile birinin olmadan kazanılamayacağı bir durumdu ve gerçekten orada Millet İttifakı'nı aşan bir tür demokrasi koalisyonu oldu. Bu açıdan baktığımız zaman tezkere oylamasında da bu demokrasi blokunun yani CHP ve İyi Parti dışında HDP ve Saadet Partisi'nin de aynı yerde durması önümüzdeki günlerde de aslında demokrasi blokunun biraz daha güçlenmesi için olumlu bir adım. Nitekim Davutoğlu biliyorsunuz Gelecek Partisi'ni Aralık ayında kurdu. Ali Babacan partisini bu ayın 20'sinde sanıyorum açıklayacağı kulis bilgisine geldi. Bu iki parti de şu anda var olan Türk tipi başkanlık sisteminden ziyade eski parlamenter sistemin ama parlamenter sistemin eksiklerinin de giderilmesi konusunda ya yani aynı yerde duruyorlar. Dolayısıyla da bu partiler de kuruldukları andan itibaren ki Gelecek Partisi öyle demokrasi blokunun doğal çeperinde yer alıyor ve demokrasi koalisyonunun bir anlamda hani yapılacak ilk seçimde de muhtemelen o koalisyonla birlikte hareket edecek görünüyor. Bu açıdan tezkerede bu bloklaşmanın aynen korunuyor olması belki demokrasi bloku adına tıpkı karşı taraf olduğu için biz demokrasi bloku açısından okuduğumuz için o blokun korunması gerçekten büyük bir şans ve büyük bir imkan diye düşünüyoruz. Diğer bir konu belki de Süleymani'nin öldürülmesi. Kasım Süleymani biliyorsunuz İran'da Ali Hamenei'den sonra Ayetullah yani oradaki hani Molla rejimi ve hani seçilmiş Cumhurbaşkanından sonra belki de İran'daki en güçlü isimlerden birisi. Ve özellikle Suriye'de yaptıkları yani Suriye'de gerçekten İran bir aktördü. Libya'yla Çin uzakta olsa bile Rusya ve İran gerçekten Esad'ı destekleyerek hani Esad'ın ayakta kalmasında en büyük aktör oldu. Ve orada da İran'da da gerçekten Kudüs gücü komutanı olarak bilinen pek çok insan tarafından hani katil olarak da şey yapılan, çünkü gerçekten hani pek çok gizli operasyonda önemli görevler aldı ve birçok insanın hayatının kaybetmesinde de önemli bir rol üstlendi Kasım Süleymani. Kasım Süleymani Haçlı Şabi birliklerinin ikinci adamı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı nokta operasyonu ile birlikte 3 Ocak'ta etkisiz hale getirildi. Aslında 3 Ocak'tan bir 10 gün 15 gün önceye kadar gittiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Şiiler üzerindeki gücünden çok rahatsızdı. Aynı zamanda Irak'taki Şiiler de Amerika'nın varlığından çok rahatsızdı ve aslında bu karşılıklı protestolar son 10 günde biraz daha artmıştı. Özellikle Şiilerin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilikleri etrafında protestolar yapması, Büyükelçiliğe saldırılması sonucunda bu aslında çatışmalar neredeyse Irak'ta fiili duruma gelmişti ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, ona yönelik operasyon tam bugünlerde geldi ve Irak, İran yönetimi peş peşe açıklamalar yaparak bunun intikamının alınacağını söylediler. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de Irak'taki Amerika vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını istedi. Ve özellikle İran'da bulunan Amerikan güçlerinin bulunduğunun yakınlarında kimsenin bulunmaması konusunda uyarılar yaptı. Aslında bu eylem ya da bu operasyonla birlikte sadece Irak'ta değil Amerika ve İran'ın dünyanın farklı yerlerinde karşı karşıya gelebildikleri her yerde bütün dünya için bir risk anlamını taşıyor. Çünkü bu sadece yani bir terör saldırısının Amerika'nın herhangi bir ülkedeki, bu hani Somali olabilir, insan istemez ama hiçbir yerde olmasını, Türkiye olabilir, Arabistan olabilir, Avrupa'nın herhangi bir yeri olabilir, orada bir büyükelçiliği ya da Amerikan vatandaşlarına yönelik bir terör saldırısı önümüzdeki günlerin, önümüzdeki haftaların belki de en büyük gündemlerinden, en büyük beklentilerinden biri olacak. Bu aslında şöyle de okumak mümkün bunu. Bir operasyon gerçekten terör dalgasını arttırabilir ama diğer taraftan baktığımız zaman da iki taraf yani Ayetullah rejimi, Molla rejimi ile Trump da aslında bu eylem açısından ikisi için de bir tür can simidi. Çünkü biliyorsunuz Trump seçildiği günden itibaren başı dosyalarla, soruşturmalarla hep dertte. Ve bugünlerde biliyorsunuz Azil süreci de devam ediyor. Hani şu anda Senato'da oylandı, Temsilciler Meclisi'nde ve bu yılın Kasım ayında da seçim var. Ve Trump yeniden Cumhuriyetçilerin hem adayı olmak istiyor hem de seçilmek istiyor. Şimdi bu o açıdan baktığımız zaman İran'ın en önemli figürlerinden olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Trump için iç politikaya verdiği güçlü bir mesaj. Amerika güçlü ve Amerika düşmanlarına dünyanın her yerinden operasyon yapıyor. Yani Trump için bu saldırı Amerika iç politikasında kendisini kurtarması için gerçekten büyük bir propaganda malzemesi. Diğer taraftan baktığımız zaman Molla rejimi de biliyorsunuz gerek haklar, özgürlükler konusundaki sıkı tutumu ve öğrenci protestoları bunlara karşı. İkincisi karşı karşıya kaldığı ambargolar yüzünden ekonomisinin güç durumda olması nedeniyle sürekli bir toplumsal muhalefet hani sokaklara çıkıyor ve yaklaşık 3'er hafta birer ay süren protestolar oluyor ve bu protestoların hepsi polis şiddetiyle bastırılıyor. Molla rejimi içinde bu operasyon içerideki bu özgürlük talepleri, bu hak ve adalet talepleri, daha iyi ekonomik koşullar isteyen vatandaşlara karşı, İranlılara karşı aslında bakın biz dünyayla savaşıyoruz. Bu tür şeyler bizim için lüks tırnak içinde demek için bir fırsat. Yani baktığımız zaman Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Trump için iç politikada bir malzeme, Molla rejimin içinde içerideki muhaliflere karşı, içerideki hak ve özgürlük savunucularına karşı kullanılan bir tür propaganda malzemesi olarak dönmüş ki belki de bunun özellikle hani bu olaydan bağımsız olarak iki ülkenin liderleri tarafından, yönetimleri tarafından kendi içerideki sorunları nasıl görmezden gelme, nasıl onun üzerine örtmek açısından örtülmesinde kullanılması için, operasyon olarak kullanılması için ne kadar uygun olduğunu biz bir kez daha gördük. Aslında bunu biz Türkiye deneyiminden çok biliyoruz. Nitekim bizim siyasi iktidar hep şunu söylüyor. İşte Bolivya tezkeresinde olduğu gibi 7 düvel, biz 7 düvele karşı savaşıyoruz. Herkes bize karşı. Almanya bizi kıskanıyor, Hollanda bizi kıskanıyor. Aslında ortada öyle bir şeyin olmadığını, bunu söyleyenler de bizler de biliyoruz. O açıdan hani bu taktikler, bu söylemlerin tıpkı İran ve Amerika Birleşik Trump yönetiminin yaptığı gibi gerçekçi olmadığını biz aslında biliyoruz. Belki bugün değineceğimiz son konu da İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuz bir haftadır eylem var. Öğün sayısı İstanbul Üniversitesi'nde teke düşürüldü ve ikinci öğün almak isteyenler için de ekstra 18 lira ücret ödeyecekler ve bunların öğrenci olduğunu düşündüğümüz zaman ve öğrencilere yapılan yardımları hani ekonomik güçlerinden bağımsız olarak aylık biliyorsunuz 500 liraydı, 550'ye çıktı. Yani bir öğrenci hani günde sabah bir simit, bir öğle yemeği, bir de okuldaki ikinci akşam yemeğini yediği zaman aşağı yukarı 20-25 lira harcayacak. Ve sadece bunu okula gittiği 24 günü ya da 22 günü hesapladığınız zaman 500 lirayı çoktan geçiyor. Dolayısıyla da hani gerçekten öğrencilerin Türkiye'de okumaması için, zaten üniversitelere baktığımız zaman kurumsal olarak üniversite olmaktan, yani bilgiyi, değeri, gerçekliği sorgulamaktan, evrensel olanın peşine gitmekten üniversiteler Türkiye'de epeyce bir zamandır çıktı. Çünkü Türkiye'nin en temel meseleleriyle ilgili baktığın zaman, anayasa gibi, Kürt meselesi gibi, temel hak ve özgürlükler gibi istisnalar dışında üniversitelerden hocalar, doçentler, profesörler çıkıp kamuoyuna bir pozisyon belirlemiyorlar. Çünkü hepsi ya istifa ettiler ya da işte biliyorsunuz barış imzacıları var, okuldan uzaklaştırıldılar, KYK'lık oldular, ders veremiyorlar ve büyük bir kısmı da beyin göçü olarak dünyanın farklı ülkelerine gittiler. O açıdan baktığımız zaman üniversiteler zaten kurumsal olarak üniversite olma vasfını epeyce yitirmişler. Biliyorsunuz en son şehir üniversitesinin başına gelenler. Sadece Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim Sanat Vakfı'ndan şehir üniversitesine giden süreçte siyasi iktidarın, Davutoğlu siyasi iktidarın parçası olduğu için alınan bütün mesafeler Davutoğlu yeni bir parti kurduğu için üniversiteye kayyum atanmasına kadar geldi. Yani nitelikli bir üniversite, şehir üniversitesi gerçekten var olan özel üniversiteler içinde niteliği en yüksek olanlardan birisi ve tercih sıralamasında her yıl %100 doluluk oranı var ve gerçekten iyi puanlar alan öğrenciler, yani zeki öğrenciler hem de ekonomik olarak iyi durumda olan öğrencilerle giriyor, burssuzlarla birlikte. Fakat öyle bir üniversiteyi biliyorsunuz kayyum atandı. Ama bakıyorsunuz İstanbul'da bile dolaştığınız zaman bir apartman görüyorsunuz 5 katlı ya da 6 katlı üzerinde X Üniversitesi yazıyor. İçine girdiğiniz zaman sadece kurumsal olarak hani olması gereken kağıt üzerinde bir profesör, iki doçent ya da bir tane araştırma görevlisi var. Ama derslere bakıyorsunuz, dersleri verenler asistanlar ya da öğretim görevlileri. Yani apartman üniversiteleri Türkiye'de yaşarken nitelikli üniversitelere sadece siyasi sahiplerle, şehir üniversitesi örneğinde gördüğümüz gibi el koyulabiliyor. Dolayısıyla da hemen bu konunun başında söylediğim gibi siyasi iktidar üniversitelerin gücünden, üniversitelerin kurumsal olarak üniversite olmasından çok memnun değil. Dolayısıyla da bunun bir yansıması olarak da oraya giden öğrencilerin de, nitelikli öğrencilerin de, muhalif öğrencilerin de gerçekten ekonomik olarak iyi durumda olup olmamalarından bağımsız olarak üniversitelerden soğutmak için her şeyi yapıyor. Nitekim işte öğrenciler de artık Türkiye'de okumak yerine liseden itibaren Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde üniversite okumayı, lise okumayı düşünür hale gelmişler. Bu da aslında Türkiye'de sadece temel hak ve özgürlüklerinde değil, akademide de aslında ne kadar yavanlaştığını, akademik alanda da aslında ne kadar az üretken olduğumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir anekdot paylaşıldı. Türkiye'de şu anda sanıyorum 70 üniversitenin rektörünün uluslararası yayın, yani akademik yayın dediğimiz şey, referans sayıları sıfır. Yani yayınladıkları hiçbir yazıya, hiçbir makaleye, uluslararası anlamda hiçbir referans yok. Herhangi bir üniversitenin, dünyanın farklı yerindeki bir üniversitenin yazdığı bir makaleden bizim üniversitelerimizdeki rektörlerin hiçbir makalesine atıf yok. Yani insan şimdi baktığımız zaman aslında hani burada hep konuşuyoruz, yazıyoruz, televizyon programlarında söylüyoruz. Gerçekten Türkiye'de her alanda korkunç bir yavanlaşma var. Korkunç bir sığlaşma var ve korkunç bir niteliksizleşme var. Niteliksizleştirme uygulanıyor. Bu aslında bunu kaybeden Türkiye. Bu hal Türkiye'nin kaybetmesine yarışıyor. Çünkü işte geçtiğimiz hafta çok hani tartışıldı yerli araba meselesi. Oysa araba hani 1800'lerin ortasında üretilmiş bir şey. Ve şimdi artık hani insanlar elektrikli arabayı, uçan arabayı yapıyorlar. Ama bizim daha çok katma değeri olan, daha çok bilgiye dayanan icatlar yapmamız lazım. Biliyorsunuz Twitter, sosyal medya sadece 4 A4 sayfası bir yazılım. Sadece 4 A4 sayfası. Bizim böyle şeyleri icat etmemiz lazım ve bunlarla gurur duymamız lazım. 1800'lerin ortasında ilk prototipi yapılmış bir arabadan gurur duymak, evet tabii ki hani yerlilik adına, millilik adına Türkiye'de üretilecek olması açısından vesaire falan. Evet, bunlara açısından gurur verici ya da bunlardan övünelim. Ama modası geçmiş, bir önceki yüzyıla ait, konvansiyonel döneme ait bir icadı da 2020'de, daha bir de 2022'ye kadar bu nasıl yapılacak, nasıl dağıtılacak, yedek parçası, servisi vesaire gibi hani bir sürü soru işaretleri var. Sadece ortada çünkü prototip var. Nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyoruz. Ama biz isterdik ki işte bu nitelikli, biraz önce bahsettik ya, üniversitelerdeki nitelik. O üniversitelerde gerçekten nitelikli öğrencilere imkan verilse, onlara burs verilse, onlara imkan sağlansa, eminiz ki biz hani Twitter gibi, Facebook gibi başka gerçekten icat gerektiren ve gerçekten bilgi açısından katma değeri yüksek olan ürünler, teknolojileri üretme şansımız, özellikle hani iletişimde ve teknolojide işte iPhone gibi, Huawei gibi hani pek çok örnek var. Bütün bunları gerçekleştirme imkanı da eminim Türk öğrencilerine sahip. Ama buradaki bütün mesele bakış. Neyi önemsiyorsunuz? Ne sizin iktidarınızı biraz daha uzun ömürlü tutacak? Görüyoruz ki siyasi iktidar kendisi için risk olabilecek hiçbir alanda olumlu bir şeye yaklaşmıyor. Üretim gibi, icat gibi. Ama taklit ya da üniversitelerdeki niteliksizleşme gibi kendi siyasi iktidarını ömrünü uzatmak için uzatma konusunda her şeye, her adıma sıcak bakıyor. Aslında konuşulacak, söylenecek çok şey var ama bu hafta da bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.